Ayrım 3.
İçinde durduğumuz boşluk denen şey ne tuhaf. Saat tıkırdar ve böler onu. Kesin ve kararlı. Bir düşünce, sonra bir başkası. Sonra sabah olmuş, gelmişler. Merhaba, merhaba. Bir uyumuşum, bir uyanmışım. Vakit geçmiş, uykumu iyi almışım. Geldiler, büyük hanım, geldiler. Ben beklerken bir tren düdüğü daha. Nereye? Alazmarladık. Nereye Fatma, nereye? Gidiyoruz biz anne. İstanbul yasak bize. Yüzüklerini aldın mı? Aldım. Dikiş makineni, onu da. Elmaslarını, incilerini. Onlar bütün hayatım boyunca lazım olacak sana Fatma. Çabuk dön ama. Ağlama anne. Sandıklar, eşyalar trene yükleniyorlar. Daha çocuk doğuramadım. Yolculuğa gidiyoruz. Uzaklara, kocamla kim bilir hangi ülkelere sürgünüz biz. Trene biniyoruz. Bize bakıyorsunuz. El sallıyorum. Allah'a ısmarladık baba. Allah'a ısmarladık anne. Bakın gidiyorum ben. Gidiyorum uzaklara. 3. Evet dedi manav. Ne istiyorsunuz? Milliyetçi gençlerin düzenledikleri bir gece var dedi Mustafa. Davetiye dağıtıyoruz. Ben çantadan davetiyeleri çıkardım. Ben öyle yerlere gitmem dedi manav. Vaktim yok. Milliyetçi gençlere yardım için bir iki tane olsun almaz mısın yani dedi Mustafa. Daha geçen hafta aldım dedi manav. Bizden mi aldın dedi Mustafa. Biz geçen hafta burada yoktuk ki. Ama sen komünistlere yardım ettiysen orası başka dedi Serdar. Yok dedi manav. Onlar buraya gelmez. Niye gelmezler dedi Serdar. Canları istemediği için mi? Ben bilmiyorum dedi manav. Beni rahat bırakın. Ben bu işlerle ilgilenmiyorum. Niye gelmediklerini ben söyleyeyim dayı dedi Serdar. Bizden korktukları için gelemezler. Biz olmasaydık komünistler burayı da Tuzla gibi haraca bağlarlardı. Allah korusun. Ya Tuzla'da vatandaşa ne yaptıklarını biliyorsun değil mi? İlk önce cam mekanlarını bir güzel indiriyorlarmış. Dönüp baktım cam mekanına. Temiz, geniş, pırıl pırıl bir camı var. Sonra gene vermeyince ne yaptıklarını da söyleyeyim mi dedi Serdar. Ben mezarlar diye düşündüm. Komünistler hep böyle yapıyorlarsa Rusya'da mezarlıklar ağzına kadar doludur. Manav da sonunda anladı galiba. Elini beline koymuş, yüzü kıpkırmızı bize bakıyor. Evet dayı dedi Mustafa. Vaktimiz de yok bizim. Kaç liralık istiyorsun? Görsün diye biletleri çıkardım ben. 10 tane alır dedi Serdar. Daha geçen hafta aldım dedi manav. Peki tamam dedi Serdar. Boş yere vakit kaybetmeyelim çocuklar. Demek bütün çarşıda bir tek bu dükkan varmış. Camının çerçevesinin indirilmesinden korkmayan bir tek bu dükkan. Bari unutmayalım. Hasan şunun numarasını alsana. Dışarı çıktım. Kapının üstündeki numaraya baktım ve içeri girdim. Manav'ın yüzü daha da kızarmıştı. Peki dayı kızma dedi Mustafa. Bizim amacımız sana saygısızlık etmek değil. Dedemiz yaşındasın. Biz komünist değiliz. Bana döndü. 5 tane ver yeter bu seferlik. Çıkardım 5 bilet uzattım. Manav uzandı. Tiksinir gibi kenarlarından tutarak aldı. Sonra ciddi ciddi davetiyelerin üzerine okumaya başladı. Faturada verelim ister misin dedi Serdar. Ben de güldüm. Saygısızlık etmeyin dedi Mustafa. Bu biletlerden bende 5 tane daha var dedi manav. Heyecanla çekmecesinin tozlu karanlığını karıştırdı sonra sevinçle çıkarıp gösterdi. Aynıları değil mi bunlar? Evet dedi Mustafa. Öteki arkadaşlar yanlışlıkla vermiş olabilirler ama bizden alman gerekiyordu. Almışım ya işte. 5 tane daha alsan ölür müsün be dayı dedi Serdar. Ama ihtiyar pinti duymazlıktan geldi. Parmağının ucuyla biletin bir köşesini gösterdi. Bu gecenin de vakti geçmiş dedi. 2 ay önceymiş bu gece. Bak burada Mayıs 1980 diyor. Dayı senin bu geceye gitmeye niyetin var mı dedi Mustafa. 2 ay önceki bir geceye ben bugün nasıl gideyim dedi manav. Sonunda 5 bilet için az kalsın benim de sabrımı taşırıyordu. Bize okulda boşuna öğretmişler. Sabırlı olmak insana hayatta yalnızca vakit kaybettirir. Başka bir şeye yaramaz. Bu konuda bir kompozisyon yaz deselerdi beni çaktırmak için fırsat kollayan Türkçecilerin bile sonunda bir 5 vermek zorunda kalacağı kadar çok şey bulup yazardım. İşte Serdar da benim gibi kızmış birden gitti ihtiyar pintinin kulağının arkasındaki kalemi canını yakarak oradan çekip aldı. Biletlerin üzerine bir şeyler yazdı kalemle birlikte geri verdi. Tamam mı dayı dedi geceyi 2 ay sonraya aldık 500 lira vereceksin. Çıkarıp sonunda verdi işte 500 lirayı. Böyledir. Tatlı dilin yılanı deliğinden çıkaracağına yalnızca bizim okulun aptal Türkçe kompozisyon hocaları inanır. O kadar kızmışım ki ben de şu ihtiyar pintinin bir canını yakayım diyordum. Bir kötülük edeyim ona. Çıkıyorduk, birden durdum. Kapı önüne dizdiği şeftali kulesinin en altından bir tanesini çekip çıkardım. Ama talihliymiş, hepsi devrilmedi. Şeftalimi çantaya koydum, sonra berbere girdik. Bir kafayı tutmuş berber, musluğun altına sokmuş yıkıyor. Bize aynadan baktı. İki tane alayım çocuklar dedi, elindeki kafayı hiç bırakmadan. Siz isterseniz 10 tane de alırsınız abi dedi Mustafa. Burada da satarsınız. İki tane bırak yeter dedim, dedi berber. Siz dernekten gelmiyor musunuz? İki tane. Birden tepem attı benim. Hayır, 2 değil 10 tane alacaksın sen dedim ve 10 bileti sayıp uzattım. Serdar bile şaşırdı. Evet beyler, gördünüz. Tepem atarsa işte böyle olurum ben. Ama berber biletleri almadı. Kaç yaşındasın sen dedi. Berberin elindeki sabunlu kafada bana aynadan bakıyor. Almıyor musun dedim. 18 dedi Serdar. Kim yolladı seni dernekten dedi. Çok ateşlisin sen. Söyleyecek bir şey bulamadım ve Mustafa'nın yüzüne baktım. Kusura bakmayın abi dedi Mustafa. O daha yeni, sizi tanımıyor. Yeni olduğu belli. Çocuklar bana 2 tane bırakın. Cebinden 200 lira çıkardı. Bizimkiler de hemen beni unutup onunla anlaştılar. Neredeyse elini öpecekler. Demek dernektekileri tanıdın mı? Buranın kralı oluyorsun. Bari hiç almayaydı. 2 bilet çıkarıp uzattım ama dönüp almadı. Bırak bakayım oraya. Bıraktım. Bir şey söyleyecektim, söylemedim. Güle güle çocuklar dedi ve eline aldığı şampuan şişesinin ucuyla onlara beni gösterdi. Okuyor mu bu, çalışıyor mu? Lise 2'den beklemeli dedi Mustafa. Baban ne iş yapıyor senin? Ben susuyordum. Babası piyangocu dedi Mustafa. Dikkat edin bu küçük çakala dedi berber. Çok ateşli bu. Hadi bakalım. Bizimkiler güldüler. Ben de artık bir şey söyleyeyim dedim. Tam çırağına eziyet etme olmaz mı diyecektim, demedim. Çırağın yüzüne bakmadan dışarı çıktım. Serdar'la Mustafa gülüşüyorlar, konuşuyorlar. Ama ben sizi dinlemem. Kafam bozuk. Sonra Mustafa Serdar'a şöyle dedi. Berberliğini hatırladı. Boş ver. Çakal. Ben bir şey demedim. Benim görevim bu çantayı taşımak. Yeri gelince biletleri çıkarıp vermektir. Bizi Cennet Hisar'dan çağırıp bu işi verdikleri için ben burada sizinleyim ve esnafla bir olup benimle alay eden ve o kelimeyi söyleyip gülüşen sizlerle zaten konuşacak bir şeyim yok benim. Susuyorum. Bir eczaneye girdik, sustum. Kasaba girdik, sustum. Bakkalda ve ondan sonraki nalburda ve kuru kahveciyle kahvede de öyle sustum ve çarşı bitene kadar ben hiç konuşmadım. En son dükkandan çıkınca Mustafa ellerini ceplerine soktu. Birer porsiyon köfteyi hak ettik artık dedi. Ben sustum ve o paraları bize köfteyi yiyelim diye vermiyorlar da demedim. Evet dedi Serdar, hak ettik artık birer porsiyon. Ama köfteci de oturunca 2'şer porsiyon istediler. Onlar 2'şer yerken ben biri yiyecek değilim. Köfteleri beklerken Mustafa paraları çıkarıp saydı. 17 bin liraymış. Sonra Serdar'a dedi ki, niye surat asıyor bu? Çakal dememize kızıyor dedi Serdar. Aptal herif dedi Mustafa. Ama ben duymadım. Çünkü duvardaki bir takvime bakıyordum. Sonra köfteler geldi. Onlar konuşarak ben konuşmadan yedik. Tatlı da istediler. Ben de revani istedim. Hoşuma gitti. Sonra Mustafa tabancayı çıkardı ve masanın altına tutup oynadı. Versene dedi Serdar. O da oynadı. Bana vermediler. Gülüştüler. Sonra Mustafa beline soktu. Hesabı ödedi. Kalktık gittik. Çarşıdan kimseden korkmadan geçtik. Hana girdik ve merdivenleri konuşmadan çıktık. Derneğe girince her seferinde olduğu gibi korktum. Kopya çekiyorum da sanki hoca gördü mü diye aptal aptal heyecanlanıyorum da heyecanlandığımı gören hoca da anlıyor. Bütün çarşı tamam mı dedi. Evet abi dedi Mustafa. Söylediğiniz yerler. Yanında değil mi hepsi? Evet dedi Mustafa. Tabancayı ve paraları çıkarıyordu. Ben yalnızca makine alayım dedi o. Parayı Zekeriya Bey teslim alır. Mustafa tabancayı verdi. Yakışıklı adam içeri gitti. Mustafa da gitti. Biz bekliyoruz. Bir ara ne bekliyoruz diye düşündüm. Zekeriya Bey'i beklediğimizi unuttum sanki de hiçbir şeyi beklemeden bekliyoruz. Sonra bizim gibi biri geldi ve sigara uzattı. İçmem ama aldım. Lokomotif biçiminde bir çakmak çıkardı. Sigaralarımızı yaktı. Cennet Hisar'dan gelen ülkücü arkadaşlar sizler misiniz? Evet dedim. Nasıl oraları? Ne demek istiyor diye düşündüm. Sigaranın kirli bir tadı var. Sanki ihtiyarladım. Yukarı mahalle bizim dedi Serdar. Biliyorum dedi o. Ben deniz kıyısını soruyorum. Tuzla komünistlerin. Yok dedim birden ben. Cennet Hisar'da deniz kıyısında bir şey yok. Orada zengin sosyetikler var. Bana baktı ve güldü. Ben de güldüm. Olsun dedi sonra. Hiç belli olmaz. Yukarı mahalle kiminse kıyı da onların olur dedi Serdar. Evet, Tuzla'yı da öyle aldılar. Aman dikkat edin. Sonra biraz komünistleri düşündüm. Onları düşünerek ciddi ciddi sigara içiyordum ki birden şöyle dedi bizimle konuşan ve benim cevabımı beklemeden de içeri odaya gitti. Sen yenisin değil mi? Bir şey söylemem için vakit bırakmadı ki. Serdar evet diye başını sallamıştı. Yeni olduğumu hemen nasıl anlıyorlar acaba? Sosyetikler var deyince ben o gülerek ne demek istedi? Serdar da kalktı içeri bir yere gitti. Bu sefer ben ortada öyle yalnız kaldım. Sanki girip çıkanlar benim yeni olduğumu anlasınlar diye beni tek başıma bıraktı Serdar. Ben de tavana bakarak sigara içiyorum ve önemli şeyler düşünüyorum. Girip çıkanlar beni görünce hemen öyle düşündüğümü anlayacakları kadar önemli şeyler. Hareketimizin meseleleri. Böyle bir kitap vardır. Okudum. Derken ben Mustafa odadan çıktı ve birisiyle öpüştü ve tam o sırada birden herkes kenara çekildi. Zekeriya Bey evet geldi. Hemen odasına girerken bana bir baktı. Ben de ayağa kalkıyordum ama daha tam kalkmamıştım. Sonra Mustafa'yı çağırdılar. O gidince içeride ne konuştuklarını düşündüm ve sonra çıktılar ve bu sefer ayağa kalktım. İyi dedi Zekeriya Bey bizim Mustafa'ya. Biz gerekince sana gene haber salarız. Aferin. Sonra bir an bana baktı. Çok heyecanlandım ve bana bir şey söyleyecek sandım ama hiçbir şey söylemedi. Yalnızca birdenbire hapşırdı ve tekrar yukarı gitti. Partiye diyorlar. Sonra Mustafa demin bizimle konuşan çocukla fısır fısır konuştu. Bir an benden söz ettiklerini düşündüm ama saçma. Siyasetten söz ediyorlardır. Önemli şeylerden. Dinlediğimi ve meraklı biri olduğumu sanmasınlar diye bakmadım. Hadi çocuklar dedi Mustafa, gidiyoruz. Çantayı bıraktım. Konuşmadan istasyona gidiyoruz. Görevini başarmış insanlar gibi. Sonra Mustafa niye hiç konuşmuyor diye düşündüm. Artık onlara kızmıyorum. Beni görevdeyken nasıl buldu? İstasyondaki bankta oturmuş treni beklerken bunları düşündüm. Sonra oradaki piyangocu dükkanını görünce babamı, ama babamı düşünmek istemiyorum şimdi ben. Ama gene düşündüm ve ona söylemek istediğim şeyi mırıldandım. Hayatta en önemli şey lise diploması değildir baba. Tren geldi, bindik. Serdar'la Mustafa gene fısır fısır ediyorlardır. Bir laf söylerler ya da öyle bir şaka yaparlar ki beni aptal durumuna düşürürler. O zaman ben o şakaya cevap verecek bir şaka ararım ama hemen bulamam ve ben o cevabı ararken onlar benim dalgınlaşan yüzüme bakarak daha da gülüşürler. O zaman ben bazen kızar, kendimi tutamayıp bir küfür ederim ve o zaman onlar daha gülüşünce beni daha da aptal durumuna düşürdüklerini anlarım. O zaman ben yalnız olmak isterim. Yalnız olunca hayatta yapabileceği büyük şeyleri rahat rahat düşünebilir insan. Bazen de yaptıkları benim anlayamadığım bir şakadır. Aralarında göz kırparlar. Şimdi o kelimeyi söylerken yaptıkları gibi. Çakal. Nasıl bir hayvandır acaba? Bir kız vardı ilkokulda, sınıfa ansiklopedisini getirmişti. Hayvanlar ansiklopedisi. Kaplan diyorsun, açıp K'ya bakıyorsun. O ansiklopedi olsaydı açar, çakala bir bakardım. Ama bana göstermezdi o kız. Hayır, kirletirsin. Ulan Kaltak, o zaman okula niye getiriyorsun? Sonra o kız İstanbul'a gitti tabii. Çünkü babası zengin oldu diyorlardı. Bir de arkadaşı vardı, başında mavi kordela. Dalmışım. Tren Tuzla'ya gelince heyecanlandım ama korkmadım. Komünistler her an içeri girebilirler. Serdar'la Mustafa da susmuşlar, sinirli sinirli bakıyorlar. Bir şey olmadı. Tren hareket edince komünistlerin duvara yazdıklarını okudum. Tuzla faşistlere mezar olacak. O faşist dedikleri bizmişiz. Biraz küfrettim. Sonra tren bizim istasyona geldi, indik. Bir şey konuşmadan yürüdük, durağa geldik. Çocuklar benim işim var dedi Mustafa. Haydi bakalım. Minibüslerin arasında kayboluncaya kadar arkasından baktık. Sonra Serdar'a birden şöyle dedim ben. Bu sıcakta eve gidip ders çalışmak istemiyorum. Evet dedi Serdar, çok sıcak. Kafam da bozuk dedim. Biraz sustum. Haydi Serdar dedim, yürü kahveye gidelim. Yok, ben dükkana gidiyorum, işim var. Gitti. Babanın bir dükkanı varsa senin de kendiliğinden işin oluverir. Ama ben okuyorum daha, sizler gibi bırakmadım. Ama ne tuhaf, en çok da benimle alay ederler. Serdar'ın akşam kahveye herkesten önce gidip çakal diye anlatacağına eminim. Ha, boş ver Hasan, dert etmedim. Yokuşu çıkmaya başladım. Cennethisar'a ya da Darıca'ya araba vapuruna yetişmek için önümden hızla geçen kamyonlar ve arabalara bakıyorum ve sanki yalnız olduğumu düşünmek hoşuma gidiyor. Başımdan bir macera geçsin isterdim. Hayatta çok şey var, olabilir ama bekliyorsun işte. Şöyle geliyor bana. Sanki olmasını istediğim şeyler çok yavaş oluyor ve olurken de onları düşündüğüm ve beklediğim gibi olmuyorlar. Hepsi sanki beni öfkelendirmek için ağır ağır geliyorlar ve sonra birden bakıyorsun hemen geçip gitmişler bile. Gelip geçen şu arabalar gibi sinirimi bozmaya başladılar. Belki birinden biri durur da bu sıcakta yokuş çıkmam diye bakıyorum ama kimsenin taktığı yok ki bu dünyada. Şeftalimi yemeye başladım ama oyalanamadım. Keşke şimdi kış olsaydı. Tek başıma plajda dolaşmak isterdim şimdi. Açık kapıdan, kimseden çekinmeden boş kumsala girerdim. Dalgalar gelir kıyıya vurur. Ben ayakkabımı ıslatmasınlar diye arada bir sıçrayarak koşar, yürürüm ve hayatımı düşünürüm. Mutlaka önemli biri olacağımı düşünürüm. O zaman yalnız bütün o herifler değil, kızlar da bana bir başka bakar diye düşünürüm. Ve o zaman canım pis pis sıkılmaz benim. Hele ileride ne olacağımı düşününce, o zaman Serdar'a yürü kahveye gidelim diyecek kadar da olmazdım. Kendi kendime yeterdim, şimdi kış olsaydı. Ama kışın okul var, Allah belasını versin, hasta hocalar. Sonra yokuşu çıkan o beyaz Anadolu gördüm. Ağır ağır yaklaşırken anlar olduğunu. Ama sandım da durup el edeceğime yan döndüm. Onlar geldiler ve beni tanımadan geçip gittiler. Geçip giderken bir an belki de yanıldım diye düşündüm. Nilgün çünkü biz küçükken o kadar güzel değildi ki. Ama arabayı kullanan o şişman Faruk'tan başka kim olabilir? Ne şişman? O zaman anladım eve değil nereye gideceğimi. Yokuşu inerim gider kapılarına bakarım. Belki cüce amcamı da görürüm. Beni içeri alır. Tabii utanmazsam içeri girerim, merhaba derim. Belki babaannelerin elini bile öperim. Sonra onlara merhaba derim. Beni tanıdınız mı? Ben çok büyüdüm derim. Evet derler, tanıdık. Küçükken çok iyi arkadaş değil miydik? Konuşuruz, konuşuruz. Küçükken arkadaştık, konuşuruz. Ve böylece belki canımın bu pis sıkıntısını da unuturum. Ben oraya şimdi gidersem.
4. Anadolu zorlanarak yokuş çıkarken sordum. Tanıdınız mı onu çocuklar? Kimi dedin Nilgün? Yolun kenarında yürüyen maviliği. O tanıdı hemen bizi. Uzun boyluyu mu dedin Nilgün? Dönüp arkasına bakmıştı ama uzaklaşmıştı artık. Kimdi o? Hasan. Kim Hasan dedin Nilgün boş boş. Recep'in yeğeni. Ne kadar büyümüş dedin Nilgün şaşkınlıkla. Tanıyamadım. Ayıp yahu dedi Metin. Çocukluk arkadaşımız. Sen niye tanımadın o zaman dedin Nilgün. Görmedim ki. Ama Faruk söyler söylemez anladım kim olduğunu. Aferin sana dedi Nilgün. Çok akıllısın sen. Demek senin bu yıl tepeden tırnağa değiştim dediğinde buymuş dedi Metin. Yalnızca geçmişini unutmuşsun. Saçmalıyorsun. Okuduğun kitaplar her şeyi unutturmuş sana dedi Metin. Ukalalık etme dedi Nilgün. Sustular. Uzun bir sessizlik oldu sonra. Yanına yeni ve çirkin beton yapılar dikilen yokuşu çıktık. Seyrekleşen bağlar, kiraz bahçeleri ve incir ağaçları arasından geçtik. El radyosu özelliksiz bir hafif batı müziği çalıyordu. Uzaktan denizi ve cenneti sarı görünce galiba çocukluğumuzda duyduğumuza yakın bir heyecan duyduk. Sessizlikten anladım ama çok sürmedi. Hiçbir şey konuşmadan yokuşa indik. Kısa pantolonlu, mayolu, yanık tenli kalabalık ve gürültü içinden geçtik. Metin bahçe kapısını açarken Nilgün. Kornayı çalsana abi dedi. Arabayı bahçeye soktum ve her gelişimde sanki daha da eskiyip boşalan evi kasvetle seyrettim. Ahşap doğramaların boyası dökülmüştü. Sarmaşıklar yan duvardan ön duvara atlamıştı. İncirin gölgesi babaannenin kapalı pancurlarına vuruyordu. Alt katın pencere demirleri pas içindeydi. Tuhaf bir duygu sardı içimi. Daha önceleri alışkanlıktan fark edemediğim korkunç bir şeyler vardı sanki bu evde de şimdi şaşkınlık ve kaygıyla seziyordum. Büyük ön kapının bizim için açılmış olan hantal kanatların arasından gözüken babaanneyle Recep'in içerideki nemli ve ölü karanlığını seyrettim. Hadi insene abi ne oturuyorsun diyordu Nilgün. Arabadan inmiş eve doğru yürüyordu. Sonra küçük mutfak kapısından telaşla çıkıp sallanarak yaklaşan Recep'in insanı utandıran gövdesini gördü. Birbirlerine sarıldılar, öpüştüler. Kimsenin fark etmediği radyoyu kapadım. Arabadan sessiz bahçeye indim. Recep'in üzerinde her zaman giydiği, yaşını gizleyen ceket, sonra o tuhaf ince kravat vardı. Sarıldık, öpüştük. Merak ettim dedi Recep, geç kaldınız. Nasılsın sen? Eh dedi utanır gibi. İyiyim, yataklarınızı yaptım, odalarınızı hazırladım. Büyük hanım bekliyor. Siz daha da mı şişmanladınız Faruk Bey? Nasıl babaanne? İyi, şikayet ediyor. Bavullarınızı alayım, sonra alırız. Recep önden, biz arkadan merdivenleri çıktık. Pancurlar arasından sızan tozlu ev içi ışığını, küf kokusunu hatırlayarak nedense sevindim. Babaannenin kapısı önüne gelince Recep bir an durdu, nefes aldı, sonra kurnaz bir neşeyle gözleri parlarken bağırdı. Geldiler büyük hanım geldiler. Neredeler dedi yaşlı ve sinirli babaanne sesi. Niye haber vermiyorsun neredeler? Üzeri çiçekli mavi yorgana sarılmış, sırtı ard arda dizili üç yastığa yatalı, pirinç topuzlarını küçükken tınlattığım yatakta yatıyordu. Teker teker elini öptük. Elin beyaz, yumuşak ve buruş buruş derisinin üzerinde eski bir dosta rastlamış gibi insanı sevindiren tanıdık benler lekeler vardı. Oda da, babaanne de, eli de aynı kokuyla kokuyordu. Ömrün çok olsun. Nasılsınız babaanneciğim? Kötü dedi babaanne ama biz bir şey demedik. Babaanne biraz dudaklarını kıpırdattı, bir genç kız gibi utandı ya da utanıyormuş gibi yaptı. Hadi şimdi siz anlatın bakalım dedi sonra.